Ayrım 6, Halidonların Büyüsü, Robert Ludlum, sayfa 64. Dans edenler adeta önüne bir duvar örmüştü. Güçlükle kendine bir yol açarken küfür sözcükleri kulağına çalınıyordu. Masaya çarparak Hammond'a mesaj veren genci aradı ama hiçbir yerde göremedi. Sonra kalabalık pistin öteki tarafında birkaç kişinin bir adamı dar koridora doğru ittiğini fark etti. İteklenen adam Hammond'dı. Tekrar etten duvarı yarmaya çalıştı. O sırada iri yarı bir zenci yolunu kesti.
''Hey ahbap, yeter artık. Buranın sahibi misin yoksa?''
''Çekil yolumdan, çek ellerini üstümden.''
''Zevkle ahbap.'' dedi zenci ve yumruğunu Alex'in midesine indirdi.
Yumruğun etkisiyle genç adam iki büklüm oldu. Olabildiğince hızla ayağa kalkıp saldırırken zenci bu kez bileğini yakalayıp büktü ve Alex ne olup bittiğini fark etmeyen insanların arasında yere yuvarlandı. Ayağa kalktığı zaman zenci ortalıkta yoktu. Son derece garip ve acı veren bir deneyim yaşamıştı. Salonu kaplayan duman ve kokunun başını döndürdüğünü hissedince derin soluklar almaya çalıştı. Gücü biraz azalmışsa da amacına ulaşmaya kararlıydı. Kalabalığın arasından geçip dar koridora girdi. Sağ taraftaki tuvaletin kapısında piliçler, soldakinde ise horozlar yazıyordu. Koridorun sonundaki kapının üzerinde duran kocaman kilit, hesabını ödemeden çıkmak isteyenlere geçiş olmadığını anlatıyordu. Ne var ki şimdi kilit açılmış ve kapatılmadan yerine takılmıştı. McAuliffe kilidi yerinden çıkarıp kapıyı açtı ve çöp bidonlarını sıralandığı kapkaranlık dar bir sokağa çıktı. Çevredeki apartmanların ışıkları sisin etkisiyle bulanıklaşarak yolu biraz olsun aydınlatıyordu. Sağ tarafta yüksek duvarlı bir çıkmaz sokak, solda ise yine çöp bidonlarının dayanılmaz kokusunun doldurduğu dar bir geçit vardı. McAuliffe sola yöneldi ve kaldırıma varmadan 3 metre önce yerdeki kırmızı birikintiyi fark etti. Son hızla sokağa varınca kalabalığın azalmakta olduğunu gördü. Özel kulüpler, yasa dışı kumarhaneler ve çeşitli fiyatlarla farklı cinsel ilişkilerin yaşandığı mekanlar gibi Soho eğlenceleri de artık kapalı kapılar ardında sürüyordu. Gözleriyle çevreyi araştırıp olağanüstü bir şey görmeye çabaladı. Hiçbir şey yoktu. Kan gölcükleri gelip geçenlerin ayak izleriyle dağılmış ve kaldırımın kenarında son bulmuştu. Hammond bir arabaya bindirilip götürülmüştü. Sırtına abanan ellerin ağırlığını hissedip son anda yan döndü ve kendini sokak ortasına fırlatılmaktan kurtardı. Ona saldıran iri yarı zenci duramayıp sokağa fırladı ve süratle yaklaşan bir Bentley'in önüne düştü. Arabayla adamın bedeni birleştiği anda duyulan çığlık ölümün sesiydi. Tekerleklerin haykırışı McAuliffe'in kanını dondurmuştu. Bentley hızını kesmeden ilerleyip adamın üzerinden geçti. Ardından kaldırıma tırmanarak sola dönüp gözden kayboldu. İnsanlar bağırışır, koşuşurken fahişeler kapı içlerine saklandı. Satıcıları da ceplerini korumaya aldı. Bu sırada kanlar içindeki cesedin başında duran McAuliffe ise aslında kendisinin öldürülmek istendiğini düşünüyordu. Nereye gittiğini bilmeden koşmaya başladı. Cesedin çevresinde toplanan kalabalıktan uzaklaşmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Sorular sorulacak, tanıklar aranacaktı. İnsanlar kazayla ilgisi olduğunu fark edecekti ama onun buna verecek yanıtı yoktu. Ne olduğunu öğrenmeden kimliğinin ortaya çıkmasını istemiyordu. Ölen zenci St. George'un Baykuşu adlı barın pistinde midesine indirdiği yumrukla onu yolundan alıkoymuş olan adamdı. Piliçler ve horozlar yazılı kapıların arasındaki koridordan zamanında çıkıp Hammond'a ulaşmasını engellemişti. Zenci onu niçin durdurmuştu? Sonradan niçin öldürmeye çalışmıştı? Hammond neredeydi? Bir telefon bulmak zorundaydı. Hammond'ın numarasına erişip kendisine yanıt verecek biriyle konuşmalıydı. Birdenbire yanından geçtiği kişilerin kendisine baktıklarını hissetti. Tabii ki koştuğu, daha doğrusu gereğinden fazla hızlı yürüdüğü için dikkat çekiyordu. Sisli bir Soho sokağında gecenin bu saatinde koşturan biri olağan bir manzara değildi. Dikkat çekmemek için adımlarını yavaşlattı ve tanımadık sokaklarda amaçsız yürüyüşünü sürdürdü. Yine herkes ona bakıyordu.
Paniğe kapılmamaya çalışarak düşünmeye zorladı kendine. Ve anladı. Yanağından aşağıya süzülen kanın ılıklığını hissetti. İri yarı zenci onu yola itmeye çalışırken yüzünün yandığını fark etmişti. Belki adamın yüzüğü ya da tırnağı yanağını kesmişti. Mendilini çıkarmak için elini cebine atınca ceketinin yan tarafının tümüyle söküldüğünü anladı. Aman tanrım, ne manzara! Yırtık ceketli, yanağı kanayan bir adam Soho'daki ölüden kaçmaya çalışıyor. Ölmüş değil, öldürülmüştü zenci ve aslında McAuliffe için planlanan cinayete kurban gitmişti. Son hızla gelen Bentley'in altında kendisinin kalması istenmişti. İleride bir telefon kulübesi görüp cebinden bozuk paralarını çıkarırken adımlarını sıklaştırdı. Kulübenin içi kapkaranlıktı. Cebinden çakmağını çıkardı ve alevin ışığında derin bir soluk olarak numarayı çevirdi. ''Neler olup bittiğini biliyoruz.'' dedi telefona çıkan adam. ''Tam olarak neredesiniz?''
''Bilmiyorum. Koşup kaçtım. Birkaç sokak geçtim.''
''Nerede olduğunuzu öğrenmek zorundayız. St. George'un baykuşundan çıktıktan sonra ne tarafa döndünüz?''
''Yalnızca koştum, Allah kahretsin, kaçtım diyorum size. Biri beni öldürmek istedi.''
''Ne tarafa koştunuz Bay McAuliffe?''
''Sağa doğru, 4-5 blok kadar, sonra tekrar sağa döndüm. 2 blok sonra da sola döndüm sanırım.''
''Pekala, gevşeyin biraz, telefon kulübesinden arıyorsunuz değil mi?''
''Evet, tabii. Bana neler olduğunu söyleyin. Sokak tabelası falan göremiyorum. Bir takım binaların karşısındayım yalnızca.''
''Lütfen sakin olun. Küçümser gibi konuşan İngiliz insanı çıldırtabilir de. Kulübenin yakınındaki binalar neye benziyor? Gözünüze takılanları, ayrıntıları anlatın bana.'' McAuliffe Sis'in görüşünü engellediğini söyleyip görebildiklerini anlattı. ''Şimdi buradan çıkacağım. Bir taksiye atlayıp sizin yanınıza geleceğim. Ne tarafa gitmeliyim?''
''Hiçbir yere gitmiyorsunuz Bay McAuliffe.''
Sakin, soğuk ses birdenbire sertleşmişti. ''Olduğunuz yerde kalın. Eğer kulübede lamba varsa kırıp yok edin. Nerede olduğunuzu biliyoruz. Birkaç dakika içinde sizi alacağız.'' Alex almacı yerine bıraktı. Tabii ki kulübenin lambası yanmıyordu. Soho serserileri çoktan halletmişlerdi. Düşünmeye çabaladıysa da hiçbir yanıt bulamadı. Yalnızca yeni emirler almıştı. Delilikti bu. Yaşadığı son yarım saat çılgınlıktan başka bir şey değildi. Yüzü kan içinde ceketi yırtılmış karanlık bir telefon kulübesinde sigara yakmaktan korkarak öylece beklemesinin bir anlamı var mıydı? Kulübenin dışında bir adam avucundaki bozuklukları şıngırdatarak bekliyordu. Telefondaki ses dışarı çıkmamasını emretmişti. Ama böyle davranırsa bekleyen adamın tepkisine yol açacaktı. Belki birini daha araması iyi olurdu ama kimi? Allison'ı mı? Yok, hayır, şu anda onunla konuşmak yerine yalnızca düşünmeliydi. Korkmuş bir çocuk gibi davranıyordu. Dışarı çıkıp sabırsızca bozuk paralarıyla oynayan adamın içeri girmesine izin vermeye gerçekten korkuyordu. Hayır, böyle davranamazdı. Donup kalmanın hedef haline gelmek olduğunu yıllar, hatta belki yüzyıllar öncesinde Che San tepelerinde öğrenmişti. İnsan sağduyunun sınırları içinde esnek davranmayı başarmalıydı. Kendi antenlerini kullanmalı ve tetikte olmalıydı. Tetikte olmak, hızlı hareket edebilme becerisini yitirmemek çok önemliydi. Aman tanrım, Vietnam'da yaşanan öldürücü öfkeyi neredeyse Soha'nın arka sokaklarına taşıyacaktı. Aralarında bir paralel çizip kendini buna uyarlamaya çabalıyordu. Kapıyı açarken mendiliyle yanağını kuruladı ve adamdan özür dileyerek dışarı çıktı. Kulübenin karşısındaki kapının boşluğuna sığınıp beklemeye başladı. Hammond'ın telefonundan kendisine yanıt veren adam sözünü tutmuştu. Kısa bir süre sonra Alex'in daha önce de bindiği araba göründü ve gelip tam kulübenin önünde durdu. McAuliffe karanlıktan çıkıp hızla arabaya yaklaşırken arka kapı açıldı ve içeri girdi ve donup kaldı. Arka koltukta bir zenci oturuyordu. Bu adamın St. George'un baykuşu barının önündeki sokakta ezilmiş bir ceset olması gerekiyordu. ''Evet Bay McAuliffe, benim.'' dedi. ''Ölmüş olması gereken zenci. Size vurduğum için özür dilerim ama işimize burnunuzu sokuyordunuz, iyi misiniz?''
''Aman tanrım.''
Araba yerinden fırlayıp ilerlerken Alex koltuğun kenarında kala kalmıştı.
Ben sandım ki, yani ben gördüm.
Doğruca Hammond'a gidiyoruz. Her şeyi daha iyi anlayacaksınız. Arkanıza yaslanın. Çok kötü bir zaman geçirdiniz. Bunların hiçbiri beklenmiyordu, doğrusunu isterseniz.
Sizin öldürüldüğünüzü gördüm. Kendini tutamadan ağzından çıkmıştı bu sözcükler.
Benim gibi iri yarı bir siyahın öldürüldüğünü gördünüz. Aslında tüm siyahların birbirine benzediği esprisi artık can sıkıyor. Hem yakışıksız hem de gerçek dışı bir tanım. Her neyse, benim ismim Talon.
McAuliffe adama baka kaldı. Hayır, olamaz. Talon, Kingston'daki Victoria Park'ın yakınındaki balıkçının ismi.
Zenci usulca güldü. Çok iyi Bay McAuliffe. Yalnızca sizi sınamak istemiştim. Sigara içer misiniz?
Alex minnet duyarak aldı sigarayı. Talon'un çaktığı kibritle sigarasını yaktı ve derin bir soluk çekerek kendini toplamaya çalıştı.
Bakışları ellerinin hareketine takılınca şaşırıp tedirgin oldu. Sigaranın ateşini avucunda gizliyordu. Tıpkı Vietnam tepelerinde yüzyıllar önce bir piyade subayı olarak yaptığı gibi.
Kentin dışına doğru yaklaşık 20 dakika süren yolculuk sırasında nerelerden geçtiklerine dikkat etmedi McAuliffe. Aklı yalnızca vermesi gereken karara takılmıştı. Bir bakıma bu karar sigaranın ateşini gizleyen ellerinin hareketine bağlıydı. Esmeyen bir rüzgardan mı korumaya çalışıyordu sigarasını, yoksa yerini belli etmekten mi çekinmişti, ya da düşman tetikçilerinden gizlenmeye mi çabalıyordu? Hayır, McAuliffe asker değildi ve hiçbir zaman da olmamıştı. Hayatta kalması bu gibi hareketlere bağlı olduğu için içgüdüsel olarak yapmıştı bir zamanlar. Hiçbir savaşın adamı değildi ve sağ kalmaktan başka düşüncesi olmamıştı. Hammond'un savaşına da ilgi duymuyordu.
''İşte geldik Bay McAuliffe'' dedi kendisine Talon olarak tanıtan zenci. ''Oldukça ıssız bir yer değil mi?''
Bir tek otun bile görünmediği tarlaların arasındaki bir yola sapmıştı araba. Yaklaşık 5 dönümlük arazi daha çok inşaat sahasını andırıyordu. Tarlanın öte yanında Alex'in Thames Nehri olduğunu sandığı bir akarsu vardı. Depoya benzeyen büyük kare biçimli binalar çarptı gözüne. Nehrin kıyısında yer alan depolar nerede bulundukları hakkında hiçbir fikri yoktu.
Araba keskin bir sol dönüş yaptı. Engebeli arazideki toprak yolda sarsılarak ilerlerken McAuliffe 100 metre kadar uzakta iki aracın farlarını gördü. Sağdaki arabanın iç ışıkları da yanıyordu. Birkaç saniye içinde ikinci arabanın yanında durdular.
Talon'un ardından inen McAuliffe iç ışığı yanan arabaya yaklaştı. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığa düşerek bir kez daha Hammond'un savaşından kendi uzak tutma konusunda aldığı karara kesinlikle uymak istediğini düşündü.
Gömleği ve paltosu omuzlarına atılmış arka koltukta oturan İngiliz ajanın mide ve karnındaki geniş beyaz sargılar rahatça görülüyordu. Gözlerinin hafifçe kısılması çektiği acıyı belli etmeye yeterdi. Yüzyıllar önce özellikle kasatura yarası almış askerlerde aynı görüntüyle karşılaşmıştı Alex. Hammond bıçaklanmıştı.
''Seni buraya iki nedenle getirttim McAuliffe ve inan bana bunu yapmakla büyük bir kumar oynuyorum.'' dedi İngiliz ajan. ''Bizi yalnız bırak lütfen.'' diye ekledi zenciye dönerek.
''Sizin hastanede olmanız gerekmez mi?''
''Hayır, yara pek derin değil.''
''Bıçaklanmışsın Hammond.'' diye atıldı McAuliffe. ''Bence yeterince ciddi bir sorun bu.''
''Olayı abartma sakın, önemli değil. Gördüğün gibi hala yaşıyorum.''
''Şanslısın.''
Şansın olup bitenlerle hiç ilgisi yok. Senin bunu iyice anlamanı istiyorum.
Pekala, sen kötü insanları yok eden, asla yenilmeyen intikam tanrısı Kaptan Marvel'sın.
Ben yalnızca majestelerinin hizmetinde çalışan 50 yaşında bir görevliyim. Gençliğimde iyi bir futbolcu bile olamadım. Eğer sen sözümü dinleyip dans pistinde bir sahne yaratmasaydın, şimdi bu sargıların içinde olmayacaktım.
Ne?
''Sözümü kesme. Benim tehlikede olduğum anlaşıldığı anda tehlike unsuru ortadan kaldırıldı. Bir tek saniye bile hayatım tehlikede değildi.''
''Öyle mi dersin? Midendeki 25 santimlik sargıların anlamı ne peki? Sahrada su satar gibisin Hammond.''
Senin yarattığın panik nedeniyle yara aldım. Programımızdaki en önemli teması gerçekleştirmek üzereydim halbuki. Daha doğrusu senin görüşmen gerektiğini düşündüğümüz kişiyle temas kuracaktım.
Halidon mu?
Öyle olduğunu düşünüyoruz ama ne yazık ki artık kanıtlayamıyoruz. Gel benimle.
Hammond bir eliyle ön koltuğun sırtlığına dayanarak acı içinde arabadan indi. Alex yardım etmek için atıldıysa da reddedileceğini fark ederek kendini tuttu.
Paltosunun cebinden bir el feneri çıkaran ajan McAuliffe'i öteki arabaya doğru götürdü. Gölgelerin arasında bekleyen adamlar geriye çekildiler. Arabada iki kişi vardı. Biri direksiyonun üzerine, diğeri arka koltuğa yığılmış cansız yatıyordu. Hammond fenerin ışığını cesetlerin üzerinde gezdirdi. Pek de pahalı olmayan ciddi takım elbiseler giymiş 30 yaşlarında kara derili iki erkek cesedi. McAuliffe şaşırmıştı. Arabanın içinde hiçbir şiddet izi, kan damlası ya da kırık cam parçaları yoktu. Son derece temiz, sakin ve huzur doluydu. Uzun bir iş gezisinden dönerken yolun kenarında biraz kestiren iki iş adamına benziyorlardı. Hammond'ın sesi Alex'in şaşkınlığını yanıtladı.
Siyanür. Niçin?
Herhalde fanatiktiler. İstemeden bilgi vermek yerine bu yolu seçtiler. Bizi yanlış anladılar. Her şey beni izlemek için St. George'un baykuşu barından çıkmaya çalışmanla başladı. İlk kapıldıkları paniğin sonucunda beni yaraladılar.
McAuliffe öfkesini gizlemeye gerek duymadı.
İdeleyici varsayımlarından bıktım artık.
Seni buraya getirmenin bir kumar olduğunu söyle.
Bana ders vermekten vazgeç.
Şunu asla aklından çıkarma. Biz olmazsak ancak 4 ay kadar hayatta kalabilirsin.
Sana göre öyle.
Ne var ki ajanın varsayım ve kararları McAuliffe'in inanmak istemediği kadar tutarlıydı. Alex arkasını dönüp nedensiz yere ceketinin yırtık astarını tümüyle kopardı ve arabanın kaputuna yaslandı.
Bu gece için beni sorumlu tuttuğuna göre neler olup bittiğini söyler misin?
Hammond anlattı. Birkaç gün önce MI5'in gözetleme ekibi Dunstone'un işlerine karışan ikinci bir gücün varlığını ortaya çıkarmıştı. 3 ya da 4 kimliği bilinmeyen kara derili sık sık ortaya çıkıyordu. Fotoğrafları çekilip lokantalarda filan bıraktıkları parmak izleri alınmış ve hem Scotland Yard hem de göçmen bürosunun bilgisayarlarına verilmişti. Hiçbir kayıt olmadığına göre ülkeye yasa dışı yollardan girmişlerdi. Dunstone açısından bu adamların olumsuz olduğunu varsaymak gerekiyordu. Ayrıca adamlardan biri bu akşam kendisini fark eden bir Dunstone görevlisini öldürmüştü.
İşte o zaman hedefimizin doğru olduğunu anladık dedi Hammond. Artık geriye onlarla temas kurmaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı.
Hatta bir ara adamlarla seni bu sabah karşılaştırmayı bile düşündüm. Her şey çok kısa sürede çözülebilecekti.
Üstelik kimliği bilinmeyen adamlar temas kurma konusunda bir girişimde bile bulunmuşlardı.
Öylesine sevindi ki neredeyse Britanya İmparatorluğu'nun geri kalanını onlara vermeyi önerecektik. Ama tabii bir tuzak olmasından korkuyorlardı.
Irk ve renk ayrımı gözetilmeyen bir bar olan St. George'un baykuşunda rahat edebilecekleri düşünülerek randevu verilmişti. Hammond ile Alex'in görüşmesinden sonra sabaha karşı saat 2.30'da buluşacaklardı. Alex panik içinde ajanı arayıp buluşmak için ısrar edince Hammond kararını vermişti. Amerikalıyı da Soho'da kulübe davet edecek ve verdiği kararın hatalı olduğunu anlarsa onu bulunduğu yerde durdurabilecekti. Eğer kararı doğruysa herkes birbirini tanımış olacaktı.
''Ya Warfield'ın adamları?'' diye sordu Alex. ''Beni izleyenlerin sayısını arttırdığını söylemiştin.''
''Yalan söyledim. Senin olduğun yerde kalmanı istiyordum. Warfield peşine bir tek kişi takmıştı ve onu yanlış tarafa yönelttik. Üstelik Dunstone şimdi kendi dertleriyle ilgileniyor. Adamlarından biri öldürüldü. Seni bundan sorumlu tutamazlar.''
Önceleri her şey Hammond'ın tahmin ettiği gibi gelişmişti.
Londra'da tanıdığın herkesi biliyoruz dostum.
Alex'i uzaktan tanıyanlar davet edilmiş ve olayların birbirini izlemesi beklenmişti. Ne var ki zaman içinde değişiklikler olduğu ortaya çıkıverdi. Önce Alex araştırma ekibinin 2 gün içinde yola çıkacağını söylemişti ve MI5'le ve deniz aşırı ülkelerde görev yapan MI6 henüz onları Kingston'da karşılamaya hazır değildi. Sonra Warfield'ın Halidon sözcüğünün anlamını sorduğu ortaya çıkmıştı. Elbette Dunstone ilk ekibi kimin öldürdüğünü kendi yöntemleriyle araştırıyordu. Ama yine de MI5 şirketin bu kadar çabuk ilerleyebileceğini hiç tahmin etmemişti. Bundan sonraki kötü haber ise masaya çarpıp Edinburgh sözcüğünü 2 kez yineleyen içkili ajan olmuştu. 24 saatte bir alışılmamış bir şifre açıklarız ve hepsi tehlikeli durum. Hemen bulunduğun yeri terk et anlamını taşır. Eğer sözcük tekrarlanırsa kimliğimiz açığa çıktı ya da yanlış kişiler tarafından anlaşıldı anlamına gelir. Silahların hazır olması gerekiyor demektir. İşte o anda Hammond yaptığı büyük hatayı fark etmişti. Ajanları Warfield'ın adamlarını yanlış yöne sevk etmeyi başarmışlardı ama siyahları şaşırtamamışlardı. Kimliği bilinmeyen kişiler McAuliffe'in uzun bir süre Julian Warfield ile birlikte olduğunu görmüştü. Alex bara girdikten birkaç dakika sonra peşindeki siyahlardan biri arkadaşlarının tuzağa düştüğünü varsayarak onu izlemişti. St. George'un baykuşu denen çılgın eğlence yerinde yüzleşmeler başlayacaktı. Hammond da son adımı durdurmak istemişti. 6. ayrımın sonu. Sayfa 74.